Aydın 5, Vurgun, Parsel Parsel 2, Murat Ağırel, Sayfa 61. ATO'dan çıkan FETÖ'cüler. Farkındaysanız bütün mesele Ankara Ticaret Odası ATO seçimleri döneminde yaşanıyor. Süreci kısaca özetleyelim. 2013 yılında ATO seçimleri öncesinde Melih Gökçek, Salih Bezci'ye seçilme garantisi veriyor. Bezci ifadesinde bu durumu şöyle anlatıyor. Melih Gökçek isimli şahıs FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütü adına bir yurt yaptırırsan senin yeni dönem ATO başkanlığını garanti ederim dedi. Ben de kendisine bunun ne kadara mal olacağını sordum. Kendisi bana 30 milyon lira civarında maliyeti olduğunu söyledi. Bezci bunu kabul etmiyor. Sonrasında başkan seçilen Bezci'ye ATO yönetiminde baskı uyguluyor. Ne tesadüftür ki FETÖ'de o dönem ATO'yu ele geçirmeye çalışıyor. Bezci Gökçek'in uyguladığı baskıyı ise şöyle anlatıyor. 2013 yılı ATO seçimlerinde ısrarla FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütü güdümünde olan Ayhan Atalay ve ekibiyle birlikte hareket etmem için ısrar ediyordu. Bu ısrarın sebebi olarak devlet büyüklerinin bu şekilde talimat verdiğini söyledi. Ayhan Atalay'ın kim olduğunu önceki sayfalarda anlattım. FETÖ'nün Ankara Çankaya bölgesinin üst düzey ve mahrem mütevelli heyetindeydi. FETÖ'cü Maltepe dershanelerinin yönetim kurulu başkanıydı. Fakat tatmin olmayan Gökçekler Bezci'yi zorla istifa ettirmeye çalışıyor. Bezci bu durumu da şu sözlerle anlatıyor. Mazbatayı aldıktan sonra Melih Gökçek isimli şahıs bana oğlu Osman Gökçek ve Serhun Günay isimli şahısları göndererek istifa etmemi istediler. Tabii sadece Salih Bezci'ye inanıp yol alınmaz. Serhun Günay'ı buldum. Bu iddiaları ve o günlerde yaşananları sordum. Salih Bezci'nin yanına gittiğini doğruladı. Konuyla ilgili konuştuğumda Salih Bey başkan seçildikten sonra cebi kapalıydı. Ulaşamadım evine gittim. Kapıda Osman Gökçek'le karşılaştım diyerek başladı söze. Devamında ise olayla ilgili şunları söyledi. Sonradan Murat Genç de geldi. O da vardı. İfadesi de benim adımı da geçiriyor da ben istifa et desem edecek miydi ki acaba Salih Bey? ATO seçimlerine dönelim. Gökçek'in oğlu Osman Gökçek daha önce anlattığım 1001 Dalavere'yle aday oluyor, seçimi kazanamıyor. Melih Gökçek Salih Bezci üzerinden seçimlere müdahale ediyor. Halbuki Melih Gökçek oğlunun adaylığı ile ilgili daha önce çıktığı canlı yayında ne demişti? Yolun açık olsun dedim. Eğer becerebiliyorsan Allah muvaffak etsin dedim. Ama kendi gayretiyle yapıyor. Şimdi bazı şeylere inanmıyorlar. Ben Melih Gökçek'im. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Dolayısıyla bana sıfatımın getirmiş olduğu bazı avantajlar var. Herkes öyle görüyor. Tamam, amenna. Ama belli bir konuda benim oğlum bir şeye talip oluyor. Kabiliyetsizse başarılı olması mümkün değil. Gerisini getirmesi mümkün değil. Kendisinde bir şey olacak ki başarılı olsun. İşte Melih Gökçek'in gizliden gizliye hakim olabilmek için bu kadar çok uğraştığı ATO aslında FETÖ'cülerin girip saklanmak için Ankara'daki son sığınağıydı. Gürsel Baran seçilince bu şans ortadan kalktı, operasyonlar ard arda geldi. Peki ya Osman Gökçek seçilseydi? Şimdi gelin ATO'daki FETÖ'cü olduğu iddia edilen kişileri anlatmaya devam edelim. Sancak anlatıyor. Adı Osman Topçu. Müteahhit. Çankaya bölgesinin örgüt adına mali sorumlusu ve aynı zamanda mütevelli heyetindeydi. Ayrıca örgütün ATO yapılanmasında örgüt adına görev alan kişiydi. ATO'da fatura tespit komisyonu başındaydı. Doğukan İnşaat İmar Şirketi'nin yapmış olduğu Ankara Ovacık İmarı'nda örgüt adına arsa toplayan kişiydi. Örgüt içerisinde Ankara imamı olan Cemil Koca, Çankaya bölge imamı Abdülkadir Yılmaz ve örgüt içinde üst düzey yöneticilerden olan Şerif Ali Tekalan ile sürekli beraber olan biriydi. Hürsiyat yönetim kurulu üyeliği yaptı. Adı Altan Toger, FETÖ'nün Çankaya mütevelli heyetinden. ATO içindeki örgüt yapılanmasında ciddi görev alan iş adamlarındandı. Hürsiyat üyesiydi. Adı Öner Ceylan, örgütün Çankaya mütevelli heyetindeydi. O da diğerleri gibi Hürsiyat üyesiydi. Örgüt adına ATO çalışmalarında yer aldı. Hürsiyat deyip geçmeyin. Adı Yusuf Sarıcı, yönetim kurulu başkanıydı. Sarıcalar inşaatın sahibi. Örgüt içinde üst düzey mütevelli heyetinde yer aldı. Örgütte Ankara'daki iş adamları bünyesinde ithalat, ihracat, devlet dolan ihalelerin organizasyonları, TBMM çatısı altında var olan partilerle iş adamları arasındaki ilişkileri düzenleyen, aynı zamanda TUSKON yönetim kurulu üyesi olan kişidir. Örgüte bağlı İpek Üniversitesi'nde mütevelli heyetinde yer almıştı. Türkiye geneli mahrem yapıdaki örgütün üst düzey abileriyle iş adamları arasındaki diyaloğu sağlayan, aynı zamanda örgütün üst düzey abilerinden aldığı emirleri hürsiyat kapsamında uygulayan kişiydi. Örgüte maddi destek sağlamak amacıyla zaman zaman hürsiyat bünyesinde toplantılar yaparak himmet toplamış ve örgüte aktarımını sağlamıştı. Ayrıca Afrika ülkesi Ruanda'da Hürsiyat Yönetim Kurulu üyelerinin kurdurmuş olduğu şirketin üst düzey yöneticiliğini de yaptı. Adı Ersin Bayram. Hürsiyat'ta 2011 yılına kadar genel sekreter olarak çalıştı. FETÖ'nün atanmış imamı konumundaydı. Hürsiyat ile örgüt arasında bütün bağları kuran, örgüt üst düzey yönetimiyle Hürsiyat arasındaki talimatları alıp veren ve uygulayıp uygulattıran kişiydi. Eşi abla konumundaydı. 2015 yılı içinde İstanbul'da ABD konsolosluğunda dönemin ABD Ankara Büyükelçisi John Bass başkanlığında 50 iş adamının katıldığı resepsiyona örgüt adına kurulan Turquoise Global şirketinin yönetim kurulu başkanı sıfatıyla katılmıştı. FETÖ'nün ABD ve Türkiye arasında iş adamlarına vize konusunda referans olan kişiydi. Adı Emin Ereler. KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi sahiplerinden Alaaddin Kaya'nın genel müdürü, Hürsiyat Yönetim Kurulu üyesi ve başkan vekili, o da FETÖ'nün iş adamları Çankaya Bölgesi Mütevelli Heyetindendi. Adı Gökhan Aydın, Hürsiyat Yönetim Kurulu üyesiydi, örgütün üst düzey Çankaya Bölgesi Mütevelli Heyetinde yer aldı. FETÖ'nün Ankara yapılanmasında örgüt parasını yöneten Rahmi Bıyık'a ait Doğukan İmar İnşaat isimli firmanın yapmış olduğu Westgate İnşaatı'nın mal sahibiydi. Rahmi Bıyık'ı anlatmıştı. Tekrar etmeye gerek yok. İşin merkezindeki isimlerden biri. Adı Osman Nurettin Gürgür. 2009 yılında FETÖ yapılanmasının ATO'da organizasyonuna ön ayak olan kişi olduğu 17-25 Aralık sürecinden sonra ATO'da dile getirildi. Sancak ifadesinde örgütün üst düzey yöneticilerine ATO'daki makamında ağırladığını iddia etti. Adı Mustafa Kaya. ATO içerisinde 2009 yılı seçimlerinde örgütün faaliyetleri için Osman Nurettin Gürgür ile birlikte hareket ettiği söylenen Termikel firmasının sahibi. Hepsi ATO'da etkin ve çalışan isimlerdi. Hepsi ya belediye ile ya da belediyenin bir ihalesiyle ilgiliydi. Hepsi Gökçe'yi tanıyordu. Peki Gökçek onları tanıyor muydu? 2013'teki olaylı seçime geri dönelim. İtirafçı Sancağ'ın ifadesine göre Salih Bezci, 17-25 Aralık soruşturmalarında yaşananların ardından örgütün ATO'daki uzantılarıyla mücadele etti. Hatta 17-25 Aralık sürecinden sonra gerçekleşen yerel seçimin ardından Başkan Yardımcısı Ayhan Atalay'ın hükümet aleyhine açıklamasına izin vermedi. Eski KOM Daire Başkanı O.Ö.'ye ATO'daki yapılanma ile ilgili bilgi veriyordu. Sancağa göre Bezci, FETÖ ile ciddi manada mücadele etti. O dönem Melih Gökçek ile arası bozuldu. Sonuç olarak ATO seçimleri diye duyduğumuz sürecin arkasında birbirine girmiş çok fazla ilişki yumağı var. İtirafçı Sancağ'ın anlattıkları bunlar. Sorup soruşturmama rağmen bunların aksini iddia eden henüz çıkmadı. Aksine Salih Bezci ile ikisinin ifadesindeki zaman ve mekan ayrıntıları birbirine denk düşüyor. İşin tuhaf yanı tüm bunlar olurken belediyenin başındaki Melih Gökçek'in hiçbir şeyden haberi yok muydu yani? Sancağ'ın ifadesini tamamlarken parsel parsel işleyişi de ortaya çıkan bilgilere dayanarak anlatıp tamamlayalım. Örgütün dahil olduğu büyük ticari olaylarda kazançtan %10 veya 15 civarında komisyon şeklinde ve himmet adı altında para alınırdı. Yapılan veya yapılacak işin kazancına oranla belirttiğim oranda pay hemen istenirdi. Bu oranların kim veya kimler tarafından belirlendiği söylenmez, hizmet bu şekilde istekte bulundu denilerek konu kapatılırdı. Üstelik emsal artışı istenen başvuru ile ilgili talepte bulunan kişinin FETÖ ile bağlantılı olup olmamasının bir önemi yoktu. Mesela başvuran birisinin devlet kurumunda bürokrasiye takılmış bir evrakının çıkması halinde kişinin kazancının ne olduğu hesaplanıp elde edilecek gelir tespit edilir, himmet payı belirtilirdi. Kişi kabul ederse iş hiç geciktirilmeden yerine getirilir ve himmet nakit olarak aynı anda alınırdı. Rüşvetin yerini himmet almıştı. Himmet olayı da bu konu içerisinde çok fazla kullanılan bir argümandı. Rüşvet konusu özellikle belediye iş ve işlemlerinde çok fazla görülen bir yöntemdi. Kılıfı ise hak ediş, emsal arttırma, yeni iş alımı şeklinde hazırlanıyordu. Sancak bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri de veriyor. Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu, İmar Birimi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, İlçe Belediye İmar Komisyonu, İlçe Belediye İmar Birimi, özel imar planlama şirketlerinin rüşvet ve himmet çarkının her zaman içerisinde olduğu oluşumlar olduğunu aktarıyor. Buna göre özellikle örgütün plan değişikliği ve emsal arttırma konuları çok üst seviyede ve gelir ediniminde üstünde durduğu bir konuydu. Mesela bir müteahhit 10 dönüm ve 1,5 emsal oranlı arsasının emsal oranının 3'e çıkarılmasını talep eder. FETÖ'de bu işin karşılığında emsal yükseltilmesi kadar kendilerinin belirlediği bir alana okul veya okul yapılması yönünde şart koşar. Bu teklif müteahhidin ticari olarak işine gelen bir durumdur. Her halükarda büyük bir kazanç sağlar. Örgüt hiçbir masraf etmeden okul veya yurt binası sahibi olur. Bu tür işlerde örgütün ildeki üst yönetimi belediye başkanı ile temasa geçerdi. Ankara ilinde bu tür işler bizzat örgüt adına Cemil Koca, Ahmet Ertürk, Rami Bıyık, Nadir Doğan, Rahmi Bıyık'ın ortağı, Sinan Altınışık ve Murat Alan gibi isimler üzerinden yapılırdı. Öyle ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 15 Temmuz'dan sonra dahi belediyede kimlerin var olduğu netlik kazanmamıştı. Bunlardan birisi de Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Serkan Gülşen. Fethullahçı terör örgütünün yani FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasının görüldüğü Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Serkan Gülşen'e silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. O dönemde Sağlık İşleri Dairesi'nde çalışan yöneticiyle konuştum, doğruladı. Evinden alındığında hiç kimsenin haberi olmamış. Hatta iddiasına göre Semih Terzi'nin bağlı olduğu imamlardan da biriydi. Nihat Hatipoğlu'nun kardeşi nasıl rüşvet verdi? Rüşvet demişken burada bir parantez açayım. Nadir Koç, Melih Gökçek'in en yakınındaki isim, eski milletvekili ve İstanbul'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın yeğeni. Bir dönem Ankara Gücü'ne başkan adayı olarak bile gösterildi. Gökçek döneminde AKP Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi. Daha da önemlisi, tüm bu parsel parsel iddialarının oluştuğu zamanlarda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlı Komisyon Başkanlığı yaptı. Yıllar önce rüşvet bile teklif edildi. Para dolu çantayı aldı gitti, Melih Gökçek'in önüne fırlattı. Aradım konuştum, uzun uzun sohbet ettik. Rüşvet olayını, belediyedeki üst düzey FETÖ'cüleri, Fatih Hatipoğlu'nu, Osman Gökçek ile birlikte nasıl dövdüklerini, Melih Gökçek'in iyi kötü davranışlarının tamamını anlattı. Ulaştığım tanıkların ifadelerine göre bir gün belediye meclisi salonunun içerisinde bir vatandaş, ''Ben belediye meclisine 200 bin dolar rüşvet verdim ama benim işimi yapmadılar.'' diye bağırmaya başladı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Nadir Koç olayı şöyle anlattı. Bağırıyor. Nasıl bağırıyor böyle? Alacaklı gibi bağırıyor adam. Hani böyle esnafa borçlu morçlu da gelir böyle söker bağırır ya öyle bir bağırtı. 200 bin lira mı? 200 bin dolar mı dedi. Ben dedi bu dedi komisyona dedi para verdim dedi. Kardeşim imar mı değişmesi için? Adamın bir gaz bir şeyi mi varmış ya? Tam bilmiyorum yani. Nasıl kime verdi? Nasıl olmuş ya? Yeni mahalle tarafıydı herhalde. Böyle susuz musuz tarafı mı? Şahin Göz kardeşim var, Ahmet Aslan var. Üçümüz ret verdik. Sonra Melih Bey beni çağırdı. Ya burada niye ret verdiniz? Dedim başkanım böyle böyle bir olay oldu. Adamın biri bağırıyor. Sonra çok iyi yapmışsınız dedi. Bu iddiayı da araştırdım. O dönemin belediye meclisi üyelerine sordum, doğruladılar. Bahse konu isim Terzi lakaplı bir kişi. Hatta belediye meclisi üyeleri bu konuyu kapatma konusunda karar almışlar. Yani rüşvet alınmış. Nadir Koç, Gökçe'nin olayla ilgili soruşturma başlatıp başlatmadığını hatırlamıyor. Ben de herhangi bir kayda ulaşamadım. Bitmiyor. Bu sefer de Ramazan ayında televizyonda şöyle yapın, böyle yapın diye vaaz veren Nihat Hatipoğlu'nun kardeşi Fatih Hatipoğlu, Nadir Koç'a rüşvet vermeye çalışıyor. Keçiören'de Koç'un arabasının bagajına bir çanta bırakıyor, Koç'la alıyor. Anlattığına göre sinirden çılgına dönerek Melih Gökçe'nin yanına gidiyor. Sonrasını ondan aktarayım. Bir cipim vardı o zamanlar. Hatipoğlu aradı, çağırdı. Keçiören'deki evine gittim. Arabanın arkasına bir paket attı. Bu ne dedim? Ha, o senin hakkındır. Ne hakkın? Abi lütfen, bu senin hakkın deyince Allah bana orada bir feraset verdi. Ben onu da kabul etmesem belki bana iftira atacaktı. Aldı diyecekti yani. Neyse, aldım bunu ben. Tekrar geri dönüp gidiyorum. Başkan da toplantıda büyükşehirde, belediyede. Elimde dolu paket yani. İçinde de ne var yemin ediyorum bilmiyorum. Hatta birkaç misafir vardı Melih Bey'in yanında. O şeyin olduğu o dışarıda bir özel kalemin ikinci bir yeri var. Başkanım, bir dakika bakar mısınız? Buyurun. Ben dedim bir rüşvet aldım. Ne rüşveti dedi. Dedim ben yarın gideceğim onun, Hatipoğlu'nun dedim, kafasını gözünü kıracağım. Bana dedi böyle, nasıl böyle bir şey oldu? Dur bekle dedim, şurada dur, aradı. Benim yanımda çok hakaret etti. Sen nasıl böyle bir şey yapmışsın? Nasıl böyle bir şey ya? Çabuk gel dedi. Sonra paket elinde Hatipoğlu'nun tekrar geri gittiğini gördüm. Nadir Koç bu olayla ilgili de suç duyurusunda bulunmadıklarını dile getirdi. Hatipoğlu'nun bu olay sonrasında pasifize edildiğini aktardı. Öyle ki Hatipoğlu'nun yaptıkları bununla da sınırlı değildi. Nadir Koç'un anlattığına göre FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonları sonrasında Ankara Haramileri adıyla açılan Twitter hesabını da Hatipoğlu yönetiyordu. Bunu öğrenince Fatih Hatipoğlu'nu dövdü, hatta daha sonradan Osman Gökçek de geldi, dayağa katıldı. Ben doğru mu diye sorunca, suçsa gidelim mahkemede, darptan cezaevindeyse gidelim yatalım karşılığını verdi. Osman Gökçe'nin de dahil olduğunu hatırlatınca doğrudur ifadesini kullandı. Kısa bir not. İlk kitapta Osman Gökçe'nin daha önce de gazeteci Sirar Doğan'ı trafikte darp ettiğini yazmıştım. O dönemde Fatih Hatipoğlu'nun yönettiği hesaptan FETÖ'nün Ankara'daki yolsuzluk olaylarının kendi amacına uygun şekilde paylaşılacağı konuşuluyordu. Kendisinin tanık olduğu kadarıyla Melih Gökçe'nin 17-25 Aralık'tan sonra Fethullahçılara sert bir tutum aldığını söyleyen Nadir Koç, ancak onun öncesi içinse örgütün belediyeyi ele geçirdiğini kabul ediyor. Koç, ama Allah için 17-25'ten önce itfaiyeden de personel alındı. Efendime söyleyeyim, kim o ne alındıysa belli yani o, anlatabiliyor muyum diyerek durumu anlatıyor. Bakın, aslında tarihi bir itirafta da bulunuyor. Belediyeyi onlar yönetiyordu. Örgütün üst düzey imamları Ahmet Ertürk ve Cemil Koca gibi isimlerin belediyeyi idare ettiğini anlatan Nadir Koç, yani bunu ben değil Sağır Sultan biliyor, sadece ben değil yani, biz orada konu mankeniyiz o zaman yani. Ahmet Akif abimiz Cemil Koca deve, affedersin papaz efendi dedi. Ahmet Ertürk, Cemil Koca, Kamil Kılıç gibi isimleri sorduğumda Nadir Koç, belediyenin sahibi onlardı. Evet, ellerini kollarını sallayarak istediği gibi giriyorlar ve hatta personeli de onlar yönetiyordu yanıtını verdi. Rica ediyorum, lütfen bu satırları tekrar okuyun. Melih Gökçek döneminde belediyeyi FETÖ'nün üst düzey isimlerinin nasıl ele geçirdiğinin en yakından tanığının sözleri bunlar. Tarihi bir niteliğe sahip bu ifadeler. Aslında sayfalardır yazdıklarımızı, anlattıklarımızı, ortaya koyduğumuz belgeleri, bağlantıları Nadir Koç bir paragrafta özetledi. Dahasını da anlattı. Nadir Koç, FETÖ'cü Ahmet Ertürk'ün dinleme cihazlarının olduğu iddia edilen aracıyla ilgili sorularıma yanıt verdi. İroni yaparak, ama yani abimiz gibi abimiz, abimiz büyüğümüz değerli işte Türk büyüğümüz geldiği zaman her taraf herkes esas duruş abiciğim. Ya bunu ben değil, hangi o dönemin meclis üyesine sorarsanız benim söylediğimin aynısını söyler ifadelerini kullandı. mavi bir Golf marka aracının olduğunu o dönem tüm belediye meclisi üyelerinin bildiğini aktardı. Ancak her akşam kayıtları Gökçe'nin dinlediğine dair iddiaya bir şey demedi. İlk kitabımda da yazdığım FETÖ firarisi Hasan Uçar'ı da sordum. Uçar 15 Temmuz'dan sonra bile belediyede çalışıyordu. Üst düzey FETÖ'cüydü. Nadir Koç ise Uçar'ı istifa ettiren isimlerden biri. Ya bu adam, hem bu adamın bağlı olduğu cemaat bana 15 Temmuz'da bomba atmış. 200 küsur tane bizim 250 tane şehidimiz var. Bu adam 5000 lira maaş alıyor. 2016'ın parasıyla bugünün 15.000 lirası. 10.000 lira sayar. Bunu da bana bunu da istifa ettirmiyorlar. Yani Melih Bey, bu ahlaksızlar maaş alıyor. Atladım gittim. Çevre Şehircilik Çevre Daire Başkanlığı. Dedim ki bak kardeşim, ben buraya geldim. Sana 24 saat müsaade. Ha, bu yaptığım suç mu? Evet, suç. Ben tanıyorum. Belediyeyi bu namussuzlar idare ediyorlar. Canlarının istedikleri gibi. Biz bunların o havasını da biliyoruz. Sen gelmişsin bana bomba atmışsın. Bu cemaatin içerisinden ya da FETÖ yapısının içerisinde olan adamsın. Halen bu devletten 5000 lira maaş alıyorsun. Yani ben her cezaya razıyım. Dün dedim ki biraz Türk şerefin varsa, namuslu bir adamsan, senin bağlı olduğun papaz efendinin işte askerdeki, askeriye içerisindeki birlikleri geldi bize bomba attı. 24 saat sana müsaade. İstifa edip gideceksin. Ya 3 gün dedi, asla 24 saat. Sonra da bıraktı gitti. Aynı zamanda belediye meclisi üyesi olduğu için Nadir Koç'a Melih Gökçe'nin Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede FETÖ'ye hizmet eden kararların belediye meclisinde alınmasını da sordu. Biz zurnanın son deliğiydik diyerek karşılık verdi ve Gökçe'yi savunarak spontane bir soruyla karşılaşmıştır savcılıkta. Yani öyle, doğrusu o da o haklı. Nihai karar meclisin. Ama bahsettiği şey tam yetki ise o ancak Norveç gibi demokrasisi tam oturmuş yerlerde olur dedi. Nadir Koç'a Melih Gökçe'nin suçlandığı dosyalara takipsizlik veren firari savcı Şadan Sakınan'ı da sordum. Şadan Sakınan bu işin tam göbeğinde olan adamdır diye karşılık verdi ve devamında şunları söyledi. Takipsizlik verdiği dosyaları bilmiyorum ama şu adamın her şeyi yapacağına inanıyorum. Şahsi menfaat için her şeyi yapacak bir adam ve bu örgütün, yani FETÖ örgütünün kullandığı bir adam. Kişiliksiz bir adam, oportünist bir adam. Şah'dan Sakınan, affedersiniz, bırakın böyle plan imar değişikliğini filan, böyle namusunu bile peşkeş çekebilecek kapasitede kişiliksiz, namussuz birisi. Yani bu kişi, bu karakterdeki bir kişi Ankara'daki birçok FETÖ dosyasını ve belediyedeki ihbarları sümen altı ediyordu. Duyduklarınız ne varsa doğrudur kardeşim. Ahlaksız bir adam ya. Sonuç olarak belediyenin içerisinden Gökçe'nin en yakınından yaşananların birebir şahidi olan Nadir Koç bunları söyledi. Bu parantezi kapatalım ve devam edelim. 5. ayrımın sonu. Sayfa 73.